Diplomasi. Kunduracı Fyodka Skrobotov'un canı sıkılıp duruyordu. Oturduğu evin sahibi dün kendisine sert bir ultimatom vermiş, ya kirayı öde ya evimden çık demişti. Bu sebepten ötürü annesiyle karısı Fyodka'nın sarhoşluğunu, tembelliğini ve onların düşüncesine göre ta çocukluğundan beri onda olan bütün öteki kötü huyları ileri sürerek sabahtan beri hiç durmadan onun başının etini yiyip duruyorlar. Nihayet ikisi bir ağızdan Allah belasını versin diyerek sustular. Annesi bir yere çıkıp gitti, karısı ise pencerenin önüne oturarak dikiş dikmeye başladı. Fyodka ise elindeki bızla eski bir kundurayı kurcalarken karnının fena halde acıkmış olduğunu hissediyordu. Ama karısından yemek istemeye bir türlü cesaret edemiyordu. Oysa karnı çoktandır zil çalıyor, aç tükrükler ağzını dolduruyordu. Nihayet cesaretini toplayarak "Rafta güzel bir hıyar turşusu gördüm," dedi. Karısı bir ölü gibi susuyordu. Fyodka diplomatça, "Bizde hıyar turşusu yok mu sanki?" dedi. Karısı başını işinden ayırmaksızın, "Sen satın aldın mı ki?" diye sordu. "Hayır, satın almadım. Satın alacaktım ama paralarımı 3 kağıtta kaybettim. Ama gelecek sefer ne yapıp yapıp satın alacağım. Hem de 1000 tane hıyar birden." Fyodka içinden böyle düşündü ama karısına, "Alamadım," dedi. "Param çıkışmadı. Çiriş balmumu almak zorundaydım." Karısı öfkeli öfkeli, "Sus barbar," dedi. Fyodka yüzünde sevinci andırır bir anlatımla güldü. Şu kadınlar da ne ömür insanlar. Öfkelendikleri zaman müthiş akıllı oluyorlar. Şaşılacak bir şey. Sen ona uslu uslu çiriş diyorsun, o sana hemen karşılığını yapıştırıyor. Barbar. Söylediğin her sözü 2 katıyla sana geri çeviriyor. Dipnotumu. Burada eserin Rusçasında bir kelime oyunu var. Rusça çirişe var derler. Kunduracı karısına çiriş anlamına gelen var sözünü söyler söylemez, karısı bu söze barbar anlamına gelen kafiyeli var var sözüyle karşılık veriyor. Genellikle Fyodka'nın karısı kocasının şakalarına ve gevezeliklerine kahkahayla gülerdi. Ama bu sefer sadece dudaklarını sımsıkı kapamakla yetindi. Biraz sustuktan sonra kuru ve sitemli bir tonla sordu. "Ev sahibi ile ne yapacaksın?" Fyodka ürperdi ve bir kirpi gibi büzüldü. Ama cesaretiyle yemek işini kolaylaştıracağını düşünerek soğukkanlılığını kaybetmemeye karar verdi. Çok anlamlı bir biçimde parmağını yukarı kaldırarak gizemli bir eda ile söze başladı. "Saygıdeğer eşlerimiz hiç merak buyurmasınlar. Biz iyi bir kocayız. Her şeyin hakkından gelmesini biliriz. Yalnız ricamız eşlerimiz kudurmuş gibi bize saldırmasınlar." Zafer. Karısı gülümsemişti. "Sizin kaç eşiniz var?" "1 tane ama galiba o da biraz hasta. Çünkü ben bir kadeh şarap içsem eşim sarhoş olur ve kafamı yumruklamaya başlar." Fyodka dozunu kaçırmıştı. Karısı yeniden kaşlarını çattı ve kısaca, "Senin gibi bir gevezeyi değil dövmek, öldürmek bile azdır," dedi. Öğle yemeği yine uzaklara bir yere gitmişti. Fyodka mahzun mahzun içini çekti. "Ev sahibi konusunda hiç üzülme. Ben onu bu akşam 66'ya bağlarım. Yeter ki söylenmesi gereken şeyleri kafamda toplayabileyim." "Senin kafana olumlu bir düşünce gelir mi ki?" Yine başarısızlık. "Ben şu ev sahibi olacak adama öyle bir diplomatlık yapacağım ki benden para istemek şöyle dursun, bana teşekkür etmeye bile kalkacaktır. Ama şimdi paçalarını sıvasan da biraz yiyecek uydursan." Karısı Fyodka'nın umduğunun tam tersine, "Git de biraz çalı çırpı topla," dedi. "Çorbayı ısıtmak gerek." Fyodka hızla yerinden fırladı ve çalı çırpı getirmek üzere odunluğa koştu. Odunluğun arka duvarının birazı ev sahibinin bahçesine, birazı da komşunun avlusuna bakıyordu. Komşunun avlusundan bir takım sesler duyuluyordu. Meraklı Fyodka kimin konuştuğunu anlamak için gözünü deliğe dayadı. Komşunun avlusunda tahta perdelerin üzerinde 3 çocuk konuşuyordu. Bunlardan biri hemen şuracıkta, komşu evde oturmakta olan öğretmenin oğlu. Öteki ikisi de onun arkadaşlarıydı. Fyodka bunların üçünü de tanıyordu. Bunlar Fyodka'nın ev sahibinin bahçesine ağaç dallarını aşağı çeken ve insanın ağzının suyunu akıtan henüz olmamış ama artık irileşmiş ve kızarmış elmalara bakıyorlardı. Öğretmenin oğlu başıyla elmaları göstererek arkadaşlarına "bahçeye girelim" teklifinde bulunuyordu. Öteki iki çocuk ürkek ürkek etraflarına bakınarak bir türlü karar veremiyorlardı. Fyodka'nın kafasında bir şimşek çaktı. Çocuklara yavaşça "çocuklar" diye seslendi. Çocuklar hemen oradan kaçmak istediler ama öğretmenin oğlu onları durdurdu. Yatıştırıcı bir sesle "bu kunduracıdır" dedi. "Evet, gerçekten de benim. Ben bu bahçeye nasıl girileceğini çok iyi bilirim. Birlikte girelim mi? Şu elmalardan birçok toplarız, olmaz mı?" Çocuklar çabucak aralarında bir çeşit savaş danışma kurulu topladılar. Canlı canlı konuşmaya başladılar. Öğretmenin sinirli oğlu bu işin hiçbir tehlikesi olmadığına arkadaşlarını inandırmaya çalışıyor. Fyodka ise bütün bu konuşmaları dinliyor ve beklemekten sabırsızlanıyordu. Nihayet kararlarını verdiler. Fyodka, "işte bu mükemmel" diye söylendi. "Ben şimdi oraya gelirim." Gerçekten de Fyodka bir dakika sonra ahırın arkasındaki çitlerin üzerinde ata biner gibi bir durumda oturmuş bulunuyor ve bahçede ağaç dallarının gölgesi altında hırsızlama yürüyen çocuklara bakarak fısıltıyla el ayak hareketleriyle onları idare ediyordu. "Soldakine, küçük ağaçtakilerini koparın, onlar daha lezzetlidir." Sonra o da bahçeye daldı. Çocukların kendi gösterdiği ağacın altına gittiğini görünce o da onların yanına yaklaştı ve öğretmenin oğlunu omuzlarından tutarak "nasıl, işler yolunda mı?" diye sordu. Öğretmenin oğlu başını çevirdi ve sorgu dolu gözlerle Fyodka'ya baktı. Fyodka sert bir yüzle, "şimdi baylar" dedi, "sizinle biraz ciddi konuşmak zorundayım. Siz ikiniz kaçın, siz de Nikolay Nikolayevich benimle buyurun." Korkudan sapsarı kesilen Nikolay Nikolayevich'in arkadaşları meselenin ne olduğunu anladılar ve hemen oradan sıvıştılar. Arkadaşları ise kunduracının elinden kurtulmaya çalıştıysa da bunu başaramayacağını anlayınca boğuk bir sesle fısıldadı. "Fyodor, beni bırak, yarın sana 20 kapik veririm." "Ben daha öğle yemeği yemedim, sen bana kahvaltı ikram etmeye kalkıyorsun. Hayır, beni mantara bastıramazsın. Hırsızlığın cezası hapistir. Buyurun bakalım." Fyodka yüksek sesle konuşuyordu ve katon kadar sertti. Tutsağını bahçenin patikasından götürüyor ve çocuğun omuzunun nasıl titrediğini, elinin nasıl buz kesildiğini hissediyordu. Tutsağın yüzü sapsarıydı, dudakları bir şeyler mırıldanıyor ve içgüdüsüyle toprağın üzerinde ayaklarıyla direniyordu. Fyodka onu ileri doğru itiyor ve çocuğa acıdığını hissediyordu. Onu bırakmak istiyordu ama şu diplomasi yok mu? Fyodka onu sonuna kadar götürmek denemesinde bulunmamak için planına çok büyük bir umut bağlamaktaydı. Nazik bir dille çocuğu kandırmaya çalışıyordu. "Lütfen yürü, yapılacak başka bir şey yok. Seni bırakamam. Tam tersine, ev sahibine götürüp teslim etmek zorundayım. İşte o. Bonjour Platon Mihailich. Siz en ağır kelimelerle bana küfrederken ve beni evinizden kovarken ben sizin malınızı, mülkünüzü koruyorum. Görüyor musunuz? Hırsızı yakaladım. Bütün suç kanıtlarıyla onu size teslim etmekten şeref duyarım. Buyurunuz." Nefes darlığı çeken şişman ve göbekli ev sahibi getirilen tutsağı çenesinden tuttu, başını yukarı kaldırarak korkutucu bir sesle gürledi. "Maşallah, ben de çoktandır seni enselemeye çalışıyordum." "Siz enselemeye çalışıyordunuz, ben ise hap diye enseleyiverdim. Ben de bunu çoktandır gözlüyordum. Sizin malınız mülkünüz Platon Mihailich benim için çok kutsaldır. Ben birçok zamanlar geceleri uyumuyor, sizin malınızı koruyorum. Ev sahibimin bahçesine el sürenin vay haline." Tutsak gözlerinde yaşlar olduğu halde yalvardı. "Bir daha yapmam, beni bırakın." Platon Mihailich gözlerini korkunç bir biçimde devirerek homurdandı. "Hayır, seni babana teslim edeceğim. Sopayı o çeksin sana. Nasıl?" Fiyatka iri yarı ev sahibinin çevresinde pervane gibi dönerek söylenip duruyordu. Sizin malınız mülkünüz uğruna adamı sakat etmeye bile hazırım. İşte kanıtı, yakalayıp getirdim. Teşekkür ederim. Sen bundan sonra da dikkat et. Diplomat hemen cevabı yapıştırdı. Her zaman emrinizi yapmaya hazırım. Gerçi sen de hırsızın birisin ya. Fiyatka anlamlı bir biçimde omuzlarını kaldırdı. Ah şu ağır sözlere yine ne gerek var? Tutsakları kaderiyle ilgili verilecek kararı bekleyerek acı acı ağlıyordu. Artık kendisini bırakmaları için yalvarmıyor, Fiyatka'nın bu işteki haince rolünü aydınlatmaya girişmiyordu. Öyle sanıyorum ki artık ben bütün iştenliğimi size göstermiş oluyorum. Sizin bahçenizi soyanların peşinde ne diye dolaşayım? Bir başkası olsaydı, özellikle sizin dünkü laflarınızdan sonra engel olmak şöyle dursun, üstelik gider çocukları kendisi kışkırtırdı. Bu sözlerden sonra Fiyatka yan gözle tutsağına baktı ve çocuğun hiçbir şey anlamayacak bir halde olduğuna iyice inandıktan sonra rahat bir nefes aldı. Hava sıcak ve boğucuydu. Platon Mihailiç'in şişman yüzünden şırıl şırıl ter akıyordu. Ve bütün bunlar artık onu usandırmaya başlamıştı. Can sıkıntısından esnemeye başladı. Fiyatka bundan sonra ne olacağını beklemeye karar vererek diplomatça sustu. Ev sahibi öfkeli bir sesle, "Bana bak," dedi, "şu hırsızı babasına götür, anlıyor musun?" Fiyatka başıyla işaret ederek, "Anlıyorum," dedi. "Orada ona her şeyi anlat." "Anladım, emriniz hemen yerine getirilecektir. Delikanlı, buyurun bakalım, düş önüme." Fiyatka çocukla birlikte kapının önüne çıktığı zaman küçük hırsızı kolundan çekti. Gözüyle ona bir işaret çakarak kahkahayı bastı. Kolya, şimdi canının istediği yere gidebilirsin. Yakalandın, ne yapalım? Bütün bu olup bitenlerin nedeni diplomasidir. Haydi bakalım, çek git. Kolya, kendisini ele veren bu adamın sözlerine inanmıyordu. Yaşlı gözleriyle ona baktı ve başını yeniden önüne eğdi. Fiyatka güven verici bir sesle, "Sana git diyorum," dedi ve çocuğu omuzlarından itti. Bu davranış üzerine çocuk kunduracıya bakarak ağır adımlarla yaya kaldırımı boyunca yürümeye başladı. Fiyatka gülümseyerek onun arkasından bakıyordu. Birdenbire çocuk hızla yere eğildi, doğruldu, elini salladı. Fiyatka'nın başı üzerinden ıslık çalarak bir taş geçti. Fiyatka titredi ve ileri atılmak isteyen bir davranışta bulundu. Fakat artık çocuk bir hayli uzaklaşmış bulunuyordu. Fiyatka yüksek sesle "Yaramaz, darıldı." diye söylendi ve kendi avlusuna yollandı. Ev sahibi ne oldu diye sordu. Fiyatka bir yalan kıvırarak "Götürdüm, gereken şeyleri söyledim," dedi. Şimdi herhalde onu kulaklarından yakalamış dövüyorlardır. Ev sahibi "Böyle olması gerekti," dedi. "Tabii, başka türlü nasıl olur? Herhalde şimdi onu dövüyorlardır. Hatırıma gelmişken Platon Mihailiç, bavul için ne karar verdiniz?" "Çok para istiyorsun." "Hayır, bununla birlikte yaptıracaksanız 1,5 rubleyi ev kirasına sayarsınız. Geri kalan 2,5 rubleye gelince, artık onu biraz beklemek lütufkarlığını gösteriniz. Bir sipariş var, onu bitireyim. Paranızı santimine kadar alırsınız, olmaz mı?" Ev sahibi, "Haydi Allah belanı versin, öyle olsun," diye mırıldandı. "Herhalde artık beni sıkıştırmalar, evden kovmalar falan olmaz değil mi?" "Çok iyi, hem Allah için söylemeli, benim gibi bir kiracıyı nerede bulursunuz?" "Sessizim, sonra malınızı mülkünüzü kendi malım gibi korurum." "Vallah billah böyle. Mesela bugünkü olayı alınız. Bahçenize musallat olan hırsızları yakalamak için ne kadar zaman harcadım? Yeter artık. Bu yaptıkların için teşekkür ederim ama ev kirasını yine vaktinde getirmen gerek." "Allah Allah, eğer ben..." Ama ev sahibi sözün alt yanını dinlemeden sallanarak bahçenin içine daldı. Fiyatka onun arkasından bakarak gülümsüyor ve pencereden gülümseyerek bakmakta olan karısına göz ediyordu. Yarım saat sonra Fiyatka yemek masasının başında oturuyor ve dünden arta kalan çorbayı büyük bir iştahla içerek canlı canlı ve ateşli ateşli konuşuyordu. "Saygıdeğer annemiz ve sevgili eşimiz, akıl denilen nesne hayatın en değerli bir unsurudur. İnsanlara karşı diplomatça davranmasını bilmelidir. Mesela birisi sana sopa ile mi saldırıyor, sen ona diplomatça davranarak alt etmeye çalışmalısın. Bugünkü olayı örnek alalım. Bugün benim durumum ne kadar berbattı. Ev sahibi beni çiğ çiğ yemeye hazırdı. Karım beni ısırıyor, annem de çiğneyip duruyordu. Benim için ya kendimi asmak ya da kaçmaktan başka yapılacak bir şey kalmıyordu. Ama kafamı yarım saatçik işletince herkes bana güler yüz gösterdi. Öyle değil mi? Annesi, sen yemeğini yesene diye ona ikramlarda bulunuyordu. Ben hem yer hem konuşabilirim. Hatta bu türlü davranmak benim daha çok işime yarıyor. Ben konuşurken siz beni dinliyor, benim yediklerimin farkında olmuyorsunuz. Mesela ben çorbamı çoktan bitirmiş, ete başlamış bulunuyorum. Oysa siz hala çorbadasınız. Üçü birden sofra başında neşeli neşeli gülüşmeye başladılar. 1896.